You're with SBS Radio.
Yavuz Bey, bu haftaki ilk konumuz elbette ki Cumhurbaşkanlığı seçimi ittifakları, adayların kim olacağı konusu. Evet, Türkiye bu kadar erken bir seçime gitmeyi beklemiyordu değil mi?
Çok tabii erken bir tarih oldu. Baskın seçim tanımı muhalefete ait. Gerçekten de öyle. Tarihinde de çok az. 66 gün vardı seçim tarihi açıklandığında. Şu anda işte 50'lere düştü. Hala seçim takvimi yayınlanmadı. Seçimde uygulanacak sisteme ilişkin yasal düzenleme daha yeni Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Meclisten geçti. Sanki tek seçim yapılacak, sadece Cumhurbaşkanı belirlenecek gibi bir hava var. Öyle değil. Hem Cumhurbaşkanı'nı seçecek Türkiye, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sayısı 600'e yükselen milletvekillerini seçecek. Çok ciddi yetkileri olan bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Başbakanlık olmayacak. Bakanlarını kendi meclis dışından seçecek. Bürokratlarıyla, istediği bürokratla çalışacak. Yargının önemli kurumlarına atamaları yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de belirleyici olursa tabii meclis üzerinde de etkisi olacak. Ayrıca kararnamelerle birçok şeyi yapma imkanına sahip olacak. Şimdi böyle bir tabloda Cumhurbaşkanlığı elbette kim olacağı Cumhurbaşkanı'nın önemli. Seçimlerden önce Milliyetçi Hareket Partisi kendi adaylarının Erdoğan olduğunu açıklamışlardı. Ardından da bir ittifak görüşmesi yapıldı ve ittifak konusunda uzlaşmaya varıldı. O ittifak Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleriyle ilgili yapılacak. MHP ile AK Parti arasında Cumhurbaşkanı adayları da Erdoğan olacak. Ama diğer tarafta durum ne? Çünkü referandumda 49'a 51, 48,5'a 51,5 gibi bir oran çıkmıştı Türkiye'de. Referandumda hayır diyenlerle evet diyenlerin oranı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a rakip olabilecek, referandumda %49'u temsil edebilecek, üstelik AK Parti'ye oy veren seçmenden de oy talebilebilecek ve alabilecek, onlara güven telkin edebilecek bir isim koyabilir miyiz? İşte bunun üzerinde bir araştırma yapıldı öncelikle. Saadet Partisi'nin bu konudaki teklifi Abdullah Gül'dü. Kılıçdaroğlu bu teklife çok soğuk yaklaşmadı. Saadet Partisi ile görüşmeler yapıldı. Daha sonra İyi Parti'ye gidildi. İyi Parti bu konuda diğer muhalefet partilerinden farklı düşündü. Ve Meral Akşener zaten Cumhurbaşkanlığı adayını açıklamıştı. Geri çekilmeyeceğini söyledi. Her parti kendi adayını çıkarsın. İkinci tura taşındığında seçimler, ikinci tura muhalefetten kim kalırsa onu da diğerleri desteklesin görüşünü ortaya koydu. Ancak bununla kalmadı. Tekrar görüşmeler yapıldı. Akşener ikna edilmeye çalışıldı. O görüşmelerden hemen sonra parti kararı olarak Akşener'in adaylığı tekrar açıklandı. Ve şimdi sanki İyi Parti o denklemin dışında görünüyor. Abdullah Gül seçeneği ise hala masada olsa da ilk güne göre artık şansı çok azalmış durumda. Bir ortak aday, bir çatı aday olma ihtimali çok zayıflamış durumda. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi hala adayını açıklamadı. Kemal Kılıçdaroğlu hem parti meclisinden hem milletvekili grubundan tam yetki aldı adayla ilgili. Kimi uygun görürse onu açıklama şansına sahip genel başkan olarak. Saadet Partisi ile görüşmelerin devam ettiğini görüyoruz. Ancak gidişat her partinin kendi adayını açıklaması yönünde. Burada bir soru daha ortaya çıkıyor. Abdullah Gül bu şartlar altında Saadet Partisi'nin adayı olur mu? O alanda da ihtimalin zayıfladığı görüşü hakim. Çünkü Abdullah Gül'ün talebinin muhalefetin ortak göstereceği bir aday olduğu biliniyordu. Orada İyi Parti'nin dışarıda kalması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden Abdullah Gül'e gelen itirazlar ve bu itirazlarla birazcık daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin tereddütlerinin artması, Saadet Partisi'nin tek başına aday göstermesiyle ikinci tura kalamama ihtimali Abdullah Gül'ü biraz denklem dışına çıkartıyor. Ama bir hafta sonuna kadar, haftanın başında diyelim, artık adaylar netleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de artık adaylar konuşulmaya başlandı. İki ismin öne çıktığını görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu aday tarif ederken ekonomiyi bilecek, özellikle Türkiye'nin ekonomik sorunu ağırlaşarak devam ediyor. Bu konuya hakim olacak bir isim, demokrat bir isim diye tarif yapmıştı. Buradan yola çıkarak İlhan Kesici ismi üzerinde duruluyor. Yılmaz Büyükerşen daha önce de Ekmettin İhsanoğlu aday gösterildiğinde CHP içinde çok konuşulan bir isimdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı. Onun aday gösterilebileceği söyleniyor. Ve Muharrem İnce zaten kendisini tarif ederek CHP'nin böyle bir aday çıkartması lazım demişti. Kendisi tarif bu meseleye. Ancak genel merkezin çok sıcak bakmadığı da görünüyor. Cumhurbaşkanlığı meselesinde durum böyle. Bir de HDP'nin adayını da söyleyelim, Selahattin Demirtaş. Netleşmiş görünüyor. Başka bir aday ismi üzerinde konuşulmuyor. Şimdi HDP kendi ortaklarıyla sosyalist bir takım partiler ya da sivil toplum örgütleri, kendisine destek veren sivil toplum örgütleriyle Selahattin Demirtaş ismini konuşacak ama Demirtaş dışında bir isim şu anda HDP'de yok. Demirtaş cezaevinde. Önce bir tereddüt etmişlerdi. Acaba ceza alır, Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşer mi diye. Ama şu anda ceza alsa bile Yargıtay sürecinin seçim tarihine geçeceği hesap edilerek Demirtaş konusundaki ısrarlı taleplere HDP Genel Merkezi de olumlu yanıt vermiş oldu. İşin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tablosu bu şekilde. Diğer tarafta da milletvekilliği seçimleri yapılacak. Şimdi burada barajlar düşmedi ama ittifaklara yol açıldı. MHP ile AK Parti ittifakını yaptı. Şimdi diğer tarafta nasıl bir ittifak olacak, olacak mı, olmayacak mı? Bunun tartışması da aynen Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi devam ediyor. Müzakereleri de devam ediyor. CHP sıfır baraj önerisi götürdü bütün muhalefet partilerine. Yani bütün muhalefet partileri bir çatı altında sisteme dahil olsunlar. Aynı zamanda kendi adlarına da oy talep etsinler. Ama bu şekilde ittifak kurarak da baraj derdi ortadan kalksın. Hem İyi Parti için, hem Demokrat Parti için, hem Saadet Partisi için baraj sorunu ortadan kalksın. Biz bunu seçmene anlatabiliriz diye bir öneri götürdü. Burada da İyi Parti HDP ile birlikte olmayacağını söyledi. Ve İyi Parti'nin tercihi Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte bir ittifak kurarak seçimlere girmek. Hatta CHP önerileri de biz sağ merkezde bir oluşum olarak girelim. Siz de solda HDP ile birlikte yapın bu ittifakı biçiminde. Ancak son siyasi gelişmeler, özellikle iktidar sözcülerinin HDP ile ilgili sözleri, referandum öncesinde yapılan propagandalar göz önünde bulundurulduğunda CHP'nin de HDP'ye yakın durma ihtimali biraz zayıf görünüyor. Bu şartlar altında 2-3 seçerek öne çıkıyor. Birincisi İyi Parti, eğer domine edebilirse Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurup seçime girecek. Bu şartlar altında CHP ve HDP tek başına seçime girecek. Ya Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti bir araya gelip seçime girecekler, yine HDP'yi dışarıda bırakacaklar. Ya da HDP'nin de içinde bulunduğu, İYİ Parti'nin dışında bulunduğu bir ittifak düzeni oluşturulacak. Bunun da müzakereleri devam ediyor. Çok da kısa zaman var. Birkaç gün içinde burada da bir sonuca ulaşıp partiler artık yol haritalarını belirleyecekler ki çok da işleri var. Her bölgeden milletvekili adayı, aday adayları başvurular yapacaklar. Onların içinden seçimler yapılacak, aday olarak gösterilecekler, kampanya yapacaklar gibi gibi ve bütün bunları da 50 güne sığdıracaklar. Çok hızlı, Türkiye'nin siyasi tarihindeki en kritik seçimlerden biri ama belki de Türkiye tarihinin en hızlı seçimlerinden birine hazırlık yapılıyor bu hızlı trafik içerisinde.
İlk tur seçim sonunda muhtemelen herkes oturup taktiğini, stratejisini tekrar belirleyecek ve ikinci tur için yeni arayışlar başlayacak, öyle mi?
Elbette, çünkü şimdi zaten muhalefetin en büyük hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen seçimlerde olduğu gibi ilk turda ipi göğüslemesini engellemek, %50'nin altına düşürmek. İkinci turda en çok oyu alan adayla karşı karşıya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte o zaman artık tabii meseleler farklı bir noktada değerlendirilecek. Kimler kimlerle ittifak yaptılarsa orada yönetimde nasıl yer vereceklerini, nasıl bir organizasyon içinde hareket edeceklerini söyleyecekler. Zaten muhalefet partileri parlamenter sisteme dönüş vaadini ortaya koyuyorlar. Üstelik bununla ilgili bir anayasa taslağını da seçim döneminde halka bir vaat olarak sunmayı planlıyorlar. Aynı zamanda kimlerle çalışacaklarını da muhtemelen İkinci turda ortaya koyacaklar ki işte orada Meral Akşener ikinci tura kalırsa ne olur, HDP'den oy alabilir mi, yoksa HDP seçmeni bütün bu yaşananlara rağmen Erdoğan'ı mı tercih eder? Çünkü Akşener milliyetçi kanadın bir temsilcisi olarak görünüyor ki HDP'den yapılan açıklamalarda Akşener'e bizim seçmenimiz oy vermez biçiminde değerlendirmeler de var. Bütün bu dengeler tekrar bir değerlendirilecek. Şöyle bir ihtimal de var, onu da göz ardı etmiyor aktörler ve siyasi partiler. İkinci turda birinci aday A ismi, ikinci aday, ikinci çıkan aday B ismi, üçüncü C, dördüncü D. Birinci ile ikinci A ve B yarışacaklar. Ama eğer B denklemden çıkarsa C A'nın karşısına çıkacak. Yani orada partilerin manevra alanları hala var.
Şunu söylemek istiyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci gelse, Akşener aday olsa ikinci gelse ve Akşener adaylıktan çekilse söz gelimi üçüncü aday Abdullah Gül ile Abdullah Gül olsa.
Abdullah Gül olursa Abdullah Gül ile Erdoğan karşı karşıya gelebilirler. Akşener çekilebilir. İsimlendiriyoruz ama tabii bu isimlendirmeler simgesel. Bizi dinleyenler öyle algılasınlar. Akşener çekildiğinde de Abdullah Gül ile Erdoğan karşı karşıya gelecekler. Üçüncü olmasına rağmen. Bu tip manevra alanları anayasal olarak mümkün muhalefet partileri için.
Konuyu değiştirmeden önce bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi milletvekili adaylarının tespit edilmesi de var ve zaman çok sıkışık. Bu milletvekili adayı tespit etme her zaman sancılı olmuştur partiler açısından. Bu konuda en çok sıkıntı çeken parti hangisi?
Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tüzük gereği ön seçimle milletvekili adayı gösteriyordu büyük oranda. Ama takvim bu kadar sıkışık olunca muhtemelen ön seçim yapılamayacak. Yapılamayınca da Cumhuriyet Halk Partisi içinde tartışmanın biraz daha gergin geçmesi muhtemel. AK Parti'de zaten bir tartışma olmuyor. Orada bir eğilim yoklaması yapılıyor ve genel merkez milletvekili isimlerini sıralandırıyor, koyuyor listeye. Diğer partilere baktığınızda da özellikle İyi Parti, yeni bir parti, orada da çok büyük bir sıkıntı olacağını tahmin etmeyiz. Yani burada en zor durumda kalan ön seçimle milletvekili listesini belirlemek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi gibi görünüyor.
Evet, o zaman konumuzu değiştirelim. Türkiye'de basın özgürlüğü ve tutuklu gazeteciler son zamanlarda epey gündemde ve Cumhuriyet Gazetesi'nin tek tutuklu sanığı da serbest bırakıldı. O konunun yankıları neler oldu?
Çok ciddi cezalar verildi. Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına, yöneticilerine, gazetecilere verilen cezalar işte 2 yıldan başlıyor. Kadri Girsel 2,5 yıla kadar bir hapis cezası aldı. 2 beraat var görebildiğim kadarıyla. Onun dışında 6 yıl, 7 yıl cezalanlar var. Aydın Engin mesela 7,5 yıl ceza aldı. Hikmet Çetinkaya 7,5 yıl ceza aldı. Ki bu Hikmet Çetinkaya terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör örgütüne propagandasını yapmak, destek vermekten ceza alıyor. FETÖ'ye o dönem Gülen cemaati konusunda Türkiye'yi uyaran yazıların altında imzası olan bir gazeteci. Kadri Gürsel'in televizyonlarda yaptığı yayınlar var. Cemaatle ilgili FETÖ'ye destekten ceza alıyor. Yani çok enteresan, çarpık, can sıkıcı bir durumla karşı karşıya basın dünyası diyelim. Cumhuriyet Gazetesi davası zaten başından beri tartışmalıydı. İddianameyi hazırlayan savcı FETÖ üyesi olmaktan yargılanıyor. Yani böyle başlayan bir dava ama gelinen noktada ceza yağdı Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına. Hatta Emre İper var, Cumhuriyet Gazetesi'nin muhasebesinde çalışan. Baylok kullandığı gerekçesiyle tutuklanmıştı, cezaevine konulmuştu. Sonra Mor Bey'in mağduru olduğu ortaya çıktı. Yani bilerek Baylok değil de bir uygulama üzerinden Baylok'la temas kuran 11.480 kişinin arasında olduğu tespit edilmişti. Ona bile 3 yıl ceza verildi. Onun için özellikle gazeteci örgütleri bu verilen cezaların gazetecilere bir gözdağı olduğunu söylüyorlar. Bir de hatırlatmaları var. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında milletvekillerine hitap ederken 24 Haziran'da seçimler olacak ve Türkiye daha demokratik, daha özgür, daha hukukun üstünlüğünü tanıyan bir ülke olacak biçiminde bir vaatte bulunmuştu. Tam o vaatten 24 saat sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne verilen, gazetecilerine verilen bu cezalar birbiriyle müthiş tezat oluşturuyor diye o noktaya da dikkat çekiliyor. Ama tabii bitmiş değil. Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'da temiz edilecek elbette bu. Yargıtay'ın vereceği karar beklenecek. Umut da orada bu iddiaların geçersizliğinin tescil edilmesi ve cezaların bozulması biçiminde.
Son olarak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası gelişmeleri de bir değinseniz, bir toparlarsak neler söyleyebilirsiniz?
Evet, o da aslında bir spor müsabakası olarak başlayıp sonucunda ortaya çıkan olaylarla birlikte siyaset tartışmasının içine düştü. Maç yarıda kaldı, 57. dakikada yarıda kaldı. Hakem maçı tatil etti. Bu tatil etmenin ardından tribünlerde çıkan olaylar, Şenol Güneş'in kafasına gelen cisim, futbolcuların kafasına gelen cisim gerekçe gösterilerek tatil edildi. Sonrasında hem spor yorumcuların hem de siyasetçilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu işte bir kumpas var cümlesi üzerine tartışma başka bir noktaya doğru ilerledi. Yani birileri özellikle bunu yaptı. Bir toplumsal huzursuzluk yaratmak için ya da Fenerbahçe'de bir şey yapmak için birileri özel olarak bu işi organize ettiği biçiminde bir değerlendirme. Bu değerlendirme sonrasında da Futbol Federasyonu bu değerlendirmeye uyar ki Devlet Bahçeli de benzer değerlendirmeyi yaptı karardan bir gün önce. Buna uygun olarak da kaldığı yerden devam etmesine karar verdi. Tabii spor yorumcuları böyle bir maçta hükmen galibiyet ya da hükmen mağlubiyet verilmeyecekse hangi maçta tatil edildikten sonra böyle bir karar verilecek diye soruyorlar ve bu kararı eleştiriyorlar. İşin siyasi boyutuna gelince de bir kumpas varsa bu kumpası kim kurdu, niye kurdu, nasıl kuruldu bunlara ilişkin bir açıklama yapılmadan böyle bir karar verilmesi artık Türkiye'de hiçbir maçın tatil edilmeyeceği manasına gelir. Tribünlerde ortaya çıkabilecek terör faaliyetlerinin de önünün açılması manasına gelir diyerek siyasetin futbol üzerindeki bu etkisini eleştiriyorlar. Gerçekten Türkiye enteresan, siyasi açıdan tansiyon çok yüksek olduğu bir atmosferi yaşıyoruz. Futbol olayı bile, herhangi bir futbol olayı bile siyasi açıdan tartışılıp siyasi değerlendirmeler sonrasında onun etkisinde kalan kurumların verdiği kararlarla tartışmaları yükseltiyor, büyütüyor ve yine siyasetin içine çekiyor. Bütün olayları spordan uzaklaştırıyor. Tıpkı Fenerbahçe Beşiktaş maçında olduğu gibi. Şimdi maç tekrar edilecek. İşte bir futbolcu kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş 10 kişi devam edecek maç. Ve işte çıkıp çıkmayacağına Beşiktaşlılar karar verecekler maça. Orada da bir gerilimin, sporda da bir gerilimin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu alınan kararla birlikte.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.